Ayrım 5. Kuşkunun Parmakları. Robert Ludlum. Sayfa 58. John Tanner bir süre ayakta suskun kaldı. Konuşmaya başladığında da sesinde önlemeye çalıştığı bir öfkenin belirtileri vardı. Hayır, oturmasa mı iyi olacak? Yöntemleriniz çok karışık ya da gereğinden çok açık. Söyleyeceklerimi banta almaya niyetlendiyseniz, yanımda bir haber servisi avukatı olmadan ağzımdan tek sözcük alamazsınız. Buna izin vermeyeceğimi çok iyi bilirsiniz. Cranston'ın masasının arkasında duran Fawcett, bu işin FCC ile ilgisi yok dedi. Açıkladığım zaman bunun kendime özgü yöntemlerden biri olduğunu hemen anlayacaksınız. Basıp gitmeden elinizi çabuk tutarsanız iyi edersiniz. Buraya FCC çağırdı beni. Standard Mutual tarafından hazırlanan ve şu anda çantamda bulunan kamu hizmeti program saatlerini teslim edecek ve bu arada ofisinizin bilerek göndermeyi unuttuğu o iki sureti de imzalayacaktım. Cranston'la birlikte olacaktınız. Oysa ne buluyorum? Kullanılır olduğunu gösterir en küçük belirtisi bile olmayan bir büro. Gerçeği açıklamanızı istiyorum, yoksa bir saate kalmaz avukatlarımızla hesaplaşmak zorunda kalacaksınız. Hele bu hareketiniz Standard Mutual Haberler bölümüne gözdağı vermek amacıyla tezgahlanmışsa ortalığı tozu dumana katacağımdan kuşkunuz olmasın. Üzgünüm, gerçekten bu tür işlerin kolay olmadığını biliyorum. Öyle olması gerekir. Durun biraz. Cranston tatile çıktı. Şimdiye dek onunla iş yaptığınız için bilerek onun adını kullandık. Bile bile yalan kıvırdığınızı mı söylüyorsunuz? Evet. Sorunun özü biraz önce kullandığınız cümle içinde yatıyor. FCC tarafından çağrıldım, demiştiniz sanırım. Size kimlik belgelerimi sunabilir miyim? Elini ceketinin iç cebine sokan Lawrence Fawcett, siyah plastikten küçük bir kılıf çıkardı, masanın üstünden Tanner'a uzattı. Tanner kılıfın üst kapağını açtı. En üstteki kart, Lawrence C. Fawcett'in Merkezi Haber Alma Örgütü'nden bir görevli olduğunu kanıtlıyordu. Diğer kartsa Fawcett'e McLean'deki birçok kuruluşun en gizli yerlerine bile gece ya da gündüz istediği an giriş önceliği tanıyan bir belgeydi. Fawcett'in kimlik kartını geri veren Tanner, "Söyleyin, tüm bunların benim burada bulunuşumla ne ilgisi var?" diye sordu. Tek nedeni ses alma aygıtı. Bakın göstereyim. Ama konuyu açıklamadan önce birkaç noktayı belirtmemde yarar var. İşte makineyi susturmaya yarayan iki anahtar. Biri burada benim yanımda, diğeri sizin yanınızda. Yanıtlamak istemeyeceğiniz bir soru soracak olursam, kapatma anahtarına bastınız mı makine şıp diye durur. Bu kadarcık zahmete katlanacağınızı umarım. Öte yandan bizi ilgilendirmeyen özel bir bilgi katarsanız, sırf kişisel güvenliğinizi dikkate alarak makineyi ben durduracağım. Kendi anahtarıyla teybi çalıştıran Fawcett, masanın üzerinden Tanner'ın sandalyesinin önündeki komuta düğmesine uzanarak durdurdu. Sonra da görüyorsunuz ne kadar kolay dedi. Bu tür görüşmeleri yüzlerce kez yürüttüm ben. Endişe duymanız için en küçük bir neden yok. Yönteminize diyecek yok doğrusu. Avukata danışma olanağı bırakmadan ya da mahkeme çağrısı olmaksızın çaktırmadan yapılan duruşmaya benziyor. Söyleyin bakalım amacınız ne? Gözümü korkutmak istiyorsanız aklınızdan zorunuz var derim. Amacım kimliğinizi eksiksiz ve kesin biçimde saptamak. Tepkinizi haklı görmemek elde değil. Ama niyetimiz birisinin gözünü yıldırmak olsaydı herhalde sizi değil, J. Edgar Hoover gibi her yanıyla saldırıya açık bir adayı ye tutardık. Hatta kendisi bir haber servisi programını yönetmiyor olsa bile. Tanner Cranston'ın masasının arkasında babacan bir tavırla dikilen CIA görevlisine baktı. Fawcett belirli bir amacı gözetiyordu. Yoksa CIA gibi ünlü bir örgüt, kendi durumundaki bir kişiye bu denli göze çarpıcı bir sorgulama yöntemi uygulamazdı. Eksiksiz ve kesin biçimde kimlik saptamakla ne amaçlıyorsunuz, kim olduğumu bal gibi biliyorsunuz. Bu zorunluluk size aktarmakla sorumlu olduğum bilginin önemi hakkında bir fikir verebilir umarım. Tıpkı bilgilerin önemine yaraşır biçimde alınan olağan dışı önlemler gibi. İkinci Dünya Savaşı'nda bir aktörün sanırım İngiliz ordusunda bir onbaşıydı. Afrika'da yüksek düzeyde verilen bir dizi konferansla Mareşal Montgomery rolüne girdiğini ve Montgomery'nin Sandhurst Askeri Koleji ve Akademisi'ndeki sınıf arkadaşlarından bir tekinin bile bunu fark etmediğini biliyor muydunuz? Haberler bölümü müdürü eğilerek kabloyu aldı ve sırasıyla işletme ve durdurma anahtarlarına bastı. Makine aldığı komutlara uygun olarak tek düze bir cızırtıyla işledi ve durdu. John Tanner'ın içini kavuran biraz korkunun da merakı giderek büyüyordu. Mizansene uygun biçimde yerleştirilmiş sandalyeye oturdu. ''Devam edin, yalnız şurasını unutmayın. Ne zaman istersem teybi kapatarak çekip gideceğim.'' ''Anlıyorum. Bu en doğal hakkınız ama belli bir çizgiye kadar.''
''Bu ne demek oluyor? Davranışlarıma sınır çekmeyin lütfen.''
''Bana güvenebilirsiniz. Biraz sonra her şeyi anlayacaksınız.'' Fawcett'in güven aşılayan bakışıyla azıcık içi rahatlayan Tanner devam edin dedi. CIA görevlisi Manila kenevirinden yapılmış sık dokulu bir dosya çıkararak açtı, sonra teybi çalıştırdı.
''Adınız John Raymond Tanner değil mi?''
''Yanlış.'' ''Yasal adım John Tanner'dır. Vaftiz adım olan Raymond doğum belgeme kayıtlı değildir.'' Masanın öteki yanındaki Fawcett belli belirsiz gülümsedi. ''Çok güzel.
Teşekkür ederim.
Halen New Jersey, Saddle Valley, Vişnelik yolu 22 numarada mı oturuyorsunuz?''
''Öyle.
21 Mayıs 1924'te Illinois, Springfield'da doğdunuz. Annenizin adı Margaret, babanızınki Lucas, doğru mu?''
''Evet.''
''Siz 7 yaşındayken Kaliforniya San Mateo'ya mı taşındınız?''
''Evet.''
''Nedeni?''
''Babamın çalıştığı firma kendisini Kuzey Kaliforniya'ya atamıştı. Büyük bir mağaza şubesinin personel yöneticisiydi. Bryant mağazaları.''
''Sıkıntısız bir yaşamınız vardı sanırım.''
''Öyle denilebilir.''
''San Mateo Halk Okulu'nu mu bitirdiniz?''
''Hayır, ikinci yıl San Mateo Lisesi'nden ayrılıp orta öğrenimimin kalan 2 yılı için özel bir okula geçtim. Winston Hazırlık Lisesi.''
''Mezun olunca Stanford Üniversitesi'ne mi kaydoldunuz?''
''Evet.''
''Hiç kardeşlik derneği ya da benzeri bir kulübe üye oldunuz mu?''
''Evet, Alfa Kappa Kardeşlik Derneği, Trilon Haberler Birliği ve şu anda hatırlayamadığım diğer birkaçı daha. Bir de fotoğrafçılık kulübüne girdim ama orada çalışmak kısmet olmadı. Bir ara fırsat buldukça üniversite dergisine de yazdım.''
''Bunun belirli bir nedeni var mıydı?''
Tanner gözlerini CIA ajanına dikerek ''Evet. Nisa'yı'da olup bitenlere şiddetle karşıydım. Hani şu ünlü tutsak kampları, dergi kamplarda sürdürülen dayanılmaz vahşet altında inleyen tutsaklara arka çıkıyordu. Hala da aynı inanca sahibim.''
Bir kez daha gülümseyen Fawcett, ''Öğreniminizi ara verdiniz mi?'' diye sordu.
''Çoğu öğrencilerin başına geldiği gibi, üniversite 2. sınıfının sonundayken silah altına alındım.''
''Nerede eğitim gördünüz?''
''Georgia, Fort Benning, piyadeydim.''
''3. Ordu 14. Tümende mi?''
''Evet.''
''Avrupa Harekat Alanı'nda mı görevliydiniz?''
''Evet.''
''En son rütbeniz üsteğmendi değil mi?''
''Evet.''
''Fort Benning'de özel eğitim yaptınız mı?''
''Hayır, Fransa'da bir savaş eğitimi gördüm, hepsi o kadar.''
''Birkaç nişan da almıştınız sanıyorum.''
''Pek sayılmaz. Onlar tabur düzeyinde verilen birlikçe takdir belgesiydi. Kendi adıma ne nişan ne de takdir belgesi almışlığım var.''
3 hafta kadar St. Lowe'da hastanede yattınız. Bu bir savaş yarısı sonucu muydu?'' Bir an şaşalayan Tanner çarçabuk toparlandı. Sakin bir tonda, ''Ordudaki sicilimde öyle bir kayıt olmadığını pekala biliyorsunuz.'' dedi. ''Biraz açıklar mısınız?''
''Sen Lowe'ya giden yolda jipten düştüm, kalça kemiğim çıktı.''
Her iki adam ellerinde olmayarak gülümsediler. ''Temmuz 1945'te terhis edilince Eylül ayında Stanford'a mı döndünüz?''
''Öyle yaptım. Durun, kendinizi fazla yormayın Bay Fawcett, kaldığınız yerden ben sürdüreyim. Oradan gazetecilik okuluna geçtim. 1947'de bir onur belgesi de alarak mezun oldum.''
Lawrence Fawcett'in gözleri önündeki dosyaya takılı kalmıştı. Tanner'ın sözlerini duymuyor gibilerinden soruşturmasını sürdürdü. ''Alice McCall ile kolejin 2. sınıfındayken mi evlenmiştiniz?''
Tanner kendi anahtarına uzanıp Tabe'i susturdu. Çizmeden yukarı çıkmayın dedi. Sakin olun Bay Tanner, sırf kimlik saptanmasının gereği sıradan bir soru. Ana babaların günahını kızları çeker kuramının geçerliliğini tartışacak değiliz. Yalın bir evet ya da hayır demeniz yeterli olacak. Bir yasak sağma da diyebilirsiniz buna. Tabe'i yeniden çalıştıran Tanner, evet dedi. Kendi komut anahtarına basarak Tabe'i kapatan Lawrence, görüşmenin bu evresini de noktalamış oldu. Bir süre makaraların yavaşlayarak duruşunu gözleyen Tanner, gözlerini CIA görevlisine kaydırdı. Öteki iki soru evlilik yaşamınıza ilişkin. Bunları yanıtlamaktan kaçınacak kadar duygusal davranmayacağınızı sanıyorum. Aileme toz kondurmayacağımı bilmenizi isterim. İyi niyetimi kötüye kullanamazsınız. Hemen alınmayın, soracaklarımın gocunacak bir yanı olmadığını göreceksiniz. Özel yaşamımı kurcalamaya kalkarsanız gözümü kırpmadan yolu tutarım. Genç kızlığı döneminde Alice'in yeterince canı yanmıştı. Tanner karısının geçmişteki kişisel dramanın ısıtılıp ısıtılıp ortaya konmasına göz yumamazdı. Fawcett Tabe'i yeniden çalıştırdı. Sizden ve Alice McTanner'dan doğma iki çocuk, biri şimdi 13 yaşında olan erkek çocuğu Raymond, diğeri kız 8 yaşındaki Janet. Oğlum 12 yaşında. Öbür gün yaş günü sanırım. İzninizle şimdi de biraz gerilere dönelim. Mezuniyetten sonra çalışma hayatına ilk adımı The Sacramento Daily News gazetesinde attınız. Muhabirdim. Vakit el verdikçe de düzeltici, odacı ve satıcı olarak çalıştım. Sinema eleştirisi yazdığım bile oldu. 3,5 yıl Sacramento gazetesinde kaldınız, sonra The Los Angeles Times'da iyi bir yer elde ettiniz. Hayır, Sacramento'da 2,5 yıl çalıştım. The Times'daki görevi almadan önce 1 yıl kadar The San Francisco Chronicle'da geçici görev yaptım. The Los Angeles Times'dayken araştırıcı bir muhabir olarak son derece başarılıydınız. Şansım yardım etti. San Diego'nun nehir kesimindeki çalışmalarımı amaçladığınızı sanıyorum. Ta kendisi, belleğim yanıltmıyorsa Pulitzer ödülü için aday gösterilmiştiniz. Almak kısmet değilmiş. Ardından The Times'ın yazı kadrosuna yükseldiniz. Bir yazar yardımcısıydım. Şaşırtıcı bir yanı olmaması gerekir. The Times'da tam 5 yıl kaldınız. 6 yılı bulur. Los Angeles'taki Standard Mutual'a katıldığınız Ocak 1958'e dek. Doğru. New York'a transfer edildiğiniz 1963 Mart'ına kadar Los Angeles kadrosunda bulundunuz. O tarihten beri birkaç kez terfi ettiniz. Bir haber servisi yazarı olarak 7 haberleri programı için defalarca doğuya geldim. Bugünkü duruma gelinceye dek belgesel ve özel yayınları alabildiğine geliştirdim. Hangi duruma? Standard Mutual Haberler Bölümü Müdürlüğü'ne. Dosyayı kapatan Lawrence Fawcett Tabe'i susturdu, arkasına dayandı ve John Tanner'a gülümsedi. Bu tırmanışın çok alın terine mal olduğunu söyleyemezsiniz. Sizce hazıra mı kondum? Hayır, hiç şaka kaldırmıyorsunuz. Neyse, biz işimize bakalım. Kimlik saptanmasını eksiksiz tamamladım diyemem. Örneğin bazı bölümleri atladınız ve üzerinde durmaya değmeyecek biçimde yanlış yanıtlar verdiniz. Ne gibi? Avuç içiyle dosyayı hafif bir şaplak indiren Fawcett, bu tür işlerin kuralları soruşturma bölümünce hazırlanır dedi. Geniş alınlı dazlak arkadaşlar bu aşamada işin içine keçi sakallı diğer bilgiç arkadaşları sokarlar. Bunlar tüm verileri bilgisayarlardan geçirirler. Sanırım her şeyi doğrulukla yanıtlayamadınız ama böyle yapsaydınız bu iş için çok sıkı hazırlandığınız anlamı çıkardı. Örneğin hemen hemen günü gününe 3 yıl süreyle The Sacramento'da çalıştınız. 2,5 ya da 3 yıl değil. Aileniz de San Mateo'ya siz 7 yaşındayken değil 8 yaş 2 aylıkken göçmüştü. Canına okuduğumun belleği. İçtenlikle söylemek gerekirse tüm soruları doğrulukla yanıtlayamamanız içime su serpti. Doğa yasalarına uygun kafa yapınıza diyecek yok. Bizi akıntıya kürek çekmekten kurtardığınız için size teşekkür borçluyuz. Ne var ki konuşmanın tümünü, bu tür soruşturmaların temel kuralı olan bantı almaktan vazgeçemezdik. Korkarım şimdi sıra sorunun en çetrefil bölümüne geldik. Haberler bölümü yazarı neyle kıyaslayınca çetrefil diye sordu. Tam anlamıyla çetin. Önce teybi çalıştırayım. Komuta düğmesine bastı ve çantasından bir yaprak kağıt çıkardı. John Tanner, sizinle görüşmek üzere olduğum konunun çok gizli bilgi başlığı altında değerlendirildiğini size bildirmek zorundayım. Bu bilginin hiçbir yoldan size ya da ailenize bir zararı dokunmayacağına namusum üzerine söz veririm. Bu bilginin birine açıklanması Birleşik Devletler hükümetinin çıkarlarına en ağır biçimde aykırı düşer. Hükümet hizmetinde bu bilgilere sahip olanlar gizlilik gereklerine uymazlarsa Ulusal Güvenlik Yasası'nın 18. bölüm 793. kısmı uyarınca yargılanır. Şu ana dek açıklamayı gerektiren bir yan bırakmadığımı umarım.
Evet ama unutmayın ben ne size bağımlıyım ne de suçlu sandalyesindeyim.
Anlıyorum. Söz konusu gizli bilgiyi size 3 evrede aktarmak niyetindeyim. Birinci ve ikinci evrelerin sonunda bu görüşmeden bağışlanmanızı isteyebilirsiniz. O zaman bize de ağzını sıkı tutmak için hükümetinize olan anlayış ve bağlılığınıza inanmak düşer. Ama kimliklerin de açıklanacağı üçüncü evreyi kabullenirseniz, yukarıda sözü geçen güvenlik gereklerini bozmanız halinde, tıpkı hükümet görevlilerinin sorumluluğunu yüklenmiş sayılacak ve Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca yargılanacaksınız. İyice anlaşıldı mı Bay Tanner? Tanner yanıtlamadan önce sandalyesinde sıkıntıyla yer değiştirdi.
Yeterince ama bilin ki aklım yatmazsa dünyada razı olmam. Düzmece nedenlerle buraya çağırıp beni suçlayacak koşullar yaratmaya zerre kadar hakkınız yok.
Sizin görüşünüze başvuran olmadı ki. Yalnız sözlerimi açıklıkla anlayıp anlamadığınızı sormuştum.
Bu yeni bir gözdağıysa bildiğinizi okuyabilirsiniz. Topunuzun canı cehenneme.
Bütün amacım içinde bulunduğumuz koşulları belirlemek. Bir gözdağı mı dediniz? Güldürmeyin. Her gün sözleşmeler üzerinde çevirdiğiniz numaraların yanında devede kulak kalır bunlar. Adları açıklamamı kabulleninceye kadar istediğiniz anda çekip gidebilirsiniz. Ama sizce bu akıl dışı bir davranış olmaz mı? Tanner gerçekten bu tür bir davranışın yersiz olacağı sonucuna vardı. Üstelik merakı da son kertesine ulaşmıştı.
Biraz önce ne olursa olsun aileme ilişmeyeceğinizi söylemiştiniz. Karıma ya da bana bir zararı dokunmayacak değil mi?
Namusum üzerine içtiğim andı banda da geçirdim biliyorsunuz. Fawcett Tanner'ın sonradan esinlediği bir düşünceyle ya da bana diye eklediğini sezinlemişti.
Devam ediniz.
Sandalyesinde doğrulan Fawcett pencerelerden ışık sızdırmayan jalüzilere doğru yürüdü. Aklıma gelmişken hatırlatayım, aynı yerde oturup kalmak zorunda değilsiniz. Bu mikrofonların küçücük olduklarına bakmayın siz. Yüksek güçle ve duyarlı türdendirler.
Oturmayı tercih ederim.
Siz bilirsiniz. Birkaç yıl önce Sovyet gizli polis örgütünün Amerikan ekonomisinde derin yaralar açacak, yaygın bir eyleme girişeceği söylentileri çıkmıştı. Gelişmeleri izleyerek kampanya hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Dişe dokunur bilgi sağladık diyemem. Fısıltı gazetesi sütunlarının pek ötesine geçemedik. Sovyet uzay programını bile gölgede bırakan bir sır perdesiydi sanki. Bereket versin ummadığımız bir sırada açılan bir şans kapısı biraz olsun yüzümüzü güldürdü. İlk elle tutulur bilgiyi 1966 yılında bir Doğu Alman haber alma subayının araladığı bu açık kapıdan sağladık. Bu subay Doğu Alman haber alma örgütünün batıdaki yalnız Omega adıyla bilinen ajanları kanalıyla Amerikan ekonomisinin suyunu kaynatmaya hazırlandığını bildirdi. Az sonra size bu örgütün belgesel kod adını söyleyeceğim ya da tam tersine hiç söylemeyeceğim. Vereceğiniz karara göre davranmak zorundayım. Çünkü bu bilgi ikinci evre sınırları içinde kalıyor. Omega kırmızı mühürlü dosyalarını hiç aksamadan Doğu Alman haber alma örgütüne iletmeye devam ediyor. Silahlı iki kurye de kesin bir gizlilik perdesi altında bu haberleri Moskova'ya uçuruyor. Bilindiği kadarıyla Omega'nın asıl görevi casusluk olmakla birlikte işbirliği ve büyük sermaye birikimlerinin geniş anlamda son derece önemli bir güç oluşturduğu günümüzde çok etkin girişimlerde de bulunuyor. Başka bir deyişle Omega'yı bir kara liste olarak da tanımlayabiliriz.
Ne dediniz pek anlayamadım.
kara liste. Başında felaket rüzgarları uçuşturulan yüzlerce belki binlerce kişiyi kapsayan çarşaf gibi listeler. Bunlar hani şu geçmişte koca koca kentleri kırıp geçiren hıyarcıklı veba salgını değil tabii. Kelimenin tam anlamıyla amansız bir şantaj düzeni, hem de en bayağı türünden. Bu listedekiler dev ortaklıkların çoğunda karar mevkiinde bulunan kimseler. Birçoğu satın almayı hızlandırıcı ya da düşürücü yönde ekonomik alanı etkileyecek biçimde kesin söz sahibi. Birbirleriyle uyumlu hareket ederlerse %40 bazen %50'ye varan ekonomik düzensizlikler yaratabilecek çapta kişiler.
Bir türlü aklım almıyor, neden yapsınlar bunu, niçin yapsınlar ya da niçin yapmak zorunda kalsınlar?
Anlatmıştım, hangi çizgide biteceği bilinemeyen şantaj yüzünden bu insanların her biri sayısız düzenden yalnız bir tekine karşı bile çaresiz ve sömürülmeye açıktır. Seks, cinsel sapıklık, yasa dışı hareketler, her türden iş yolsuzlukları, fiyatların dondurulması, stok dalavereleri, vergi kaçakçılığı. Görüyorsunuz, liste büyük bir topluluğu etkisi altında bırakıyor. Şantaj mekanizmasının buyruklarına uymazlarsa ünleri, işleri, meslekleri, hatta aileleri bir anda yok edilebilecek biçimde açmaza düşürülmüş bir sürü erkek ve kadın.
İş hayatına gölge düşürücü bu görüşün doğru olduğu kanısında değilim. İşin tanımladığınız biçimde ekonomik düzensizlik kertesine varacağını olası görmüyorum.
Siz öyle sanın. Crawford Vakfı 1925 ile 1945 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sanayi yöneticiliği üzerinde oldukça derinlemesine bir inceleme yapmıştı. Sonuçlar bir çeyrek yüzyıl sonrasını bile bölümlemiş ve belirlemiştir. İnceleme bu ülkedeki birleşmiş parasal gücün bu süre içinde pek de yasa dışı sayılmasa bile kuşku uyandırıcı olanaklarla elde edildiğini gösterdi. Kesin miktar %32'yi buluyor.
İnanmıyorum buna. Gerçek olsaydı çoktan kamunun bilgisine açıklanırdı.
Olanaksız bu. Açıklansaydı alınması zorunlu yasal kararlarla ekonomik bir çöküntü kaçınılmaz hale gelirdi. Adaletle paranın kusursuz bir uyum içinde oldukları nerede görülmüş ki? Günümüzde paranın musluğu belirli kişilerin ellerinde. Diğer bir deyişle para parayı çekiyor. Günlük bir gazetenin ekonomi sayfasını açarak para dünyasının yöneticileri hakkında yazılanları okuyun. Suçlamalara ve karşı suçlamalara göz atın. Omega için bundan iyi bir kaynak olmadığını hemen anlarsınız. Bu bulunmaz bir adaylar kılavuzudur onun için. Bu adayların hiçbiri iş hayatının acımasız gerçekleri üstünde yaşamıyor. Tersini söylemek doğanın yasalarına aykırı düşer. Kimisine kefaleti olmayan bir borç bağışlanır, kimisi belirli süre bir miktar sermaye ile desteklenir. Yağlı müşterinin emrine ise piliç gibi kızlar verilir. Kaz getirecek yerden tavuğun esirgenmediği bu karmaşık düzen hızlı bir tempoda sürüp gider. Omega çeşitli yöntemlerle namuslu insanın da zayıf yönlerini yavaş yavaş kaşımaya başlar. Her sokuluşta, her dürtüşte yara alan bu onurlu insan da giderek çamura batmaya başlar.
Doğrusu bunu becermek pek güç olmasa gerek. Biraz kurnaz davranmakla bu işin üstesinden gelinebilir. Yıldırmak içinse bu kadarı yeter de artar bile.
5. ayrımın sonu. Sayfa 71.